Ayrım 6, sayfa 79. Yaşam hakkını ihlal. Yansak kavrulsak Alev'in kızgınlığında, dilimizde aynı şarkılar, seni sevecek kadar çok öldük halkın mahpuslarda. Kolları bağlanmış halkın, direnmek yasaktır bize. Tutuşur duvarlar ardında, açlığa direnen canlar. Biyolog, gazeteci, halı işçisi, vaiz, öğrenci, inşaat işçisi, muhasebeci, konfeksiyon işçisi, işportacı, tekstil işçisi, pastacı, berber, öğretmen, sanatçı, gündelikçi, mühendis, iktisatçı, maden işçisi. Tam 32 can almıştı hayata dönüş. Fırat Tavuk'un bedeninin %90'ı yandı. Ancak ölümü kurşunla oldu. 29 yaşındaki Fırat'ın annesi Huriye Tavuk, oğlu 1996 yılındaki eylemin ardından ikinci kez ölüm orucuna başladığında çocuklarımızı morglara vermeyeceğiz, hücre yapacaklarına depremzedelere ev yapsınlar demişti. Fırat Tavuk'un daha sonra grup yorum tarafından bestelenen ve seslendirilen Bir Mevsim Aç Olacağız şiiri. Yine düştük yollara, yine uzun yollara, yine çıktık yollara, yine uzun yollara. Uzun ve zorlu ama onurlu. Yattık ölüm orucuna. Açlığımız kadar onurlu, açlığımız kadar gururlu. Açlığımız kadar dik başımız, açlığımız kadar inancı ve sevgiyi, halkımızı ve düşlerimizi, umut dolu beynimizi tidarik ettik, bileyledik. Onlarla beslenecek, direnecek, onlarla öleceğiz. Göçmen kuşlar giderken uzaklara, hoşça kalın diyecek bizlere. Uğurlarken onları aç olacağız. Döndüklerinde aç olacağız. Belki az kalacak, belki hiç kalmayacak. Kalırsak dik, ölürsek yiğit olacağız. Bu mevsim aç olacağız. Bu mevsim öleceğiz. Zulmü yere serecek, boyun eğmeyip öleceğiz. Ölüm bizim gelecek, sizin olsun. Hoşça kalın halkımız. Bu mevsim aç olacağız. Her mevsim onurlu olmak için. Aşur Korkmaz 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Aşur Korkmaz, F tipi cezaevlerine karşı eyleme geçen 99 kişilik 1. Ölüm Orucu ekibi içerisinde yer aldı. Adanalı Ali Ateş de Fırat Tavuk ve Aşur Korkmaz ile aynı ekipteydi. Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyken okulunu bırakmak zorunda kalan 30 yaşındaki Ali Ateş 4 yıldır cezaevinde bulunuyordu. Yaşamı yoksulluk içinde geçen 32 yaşındaki Cengiz Çalıkoparan bir dönem İstanbul'un meydanlarında işportacılık yapmıştı. 1994 yılında tutuklanan Çalıkoparan 2 sene sonra Ümraniye cezaevinde yaşanan kanlı baskında ağır yaralandı. Ümraniye'den kurtulan ve Bayrampaşa Hapishanesi'ne nakledilen Cengiz Çalıkoparan adı hayata dönüş olan baskında can verdi. Faslı Mustafa Yılmaz ailesiyle birlikte İstanbul'a göçünce Küçük Armutlu'daki gecekondu derinişlerine katıldı. 1996'daki ölüm orucu eyleminde yer alan Mustafa Yılmaz 32 yaşındaydı. Türkiye Komünist Emek Partisi Leninist TKEP /L davasından yargılanan 28 yaşındaki Mahmut Murat Ördekçi Adıyaman'da dünyaya gelmişti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'daki bir elektrik atölyesine işçi olarak çalışan Murat, Boğaziçi Ekin Sanat Derneği'nin BSD üyesiydi. Sol örgüt adına yürüttüğü faaliyetler nedeniyle tutuklanan ve idamı istenen Murat Ördekçi 6 yıldır cezaevinde bulunuyordu. Murat Ördekçi'nin ailesi oğullarının ölümü üzerine İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına açtıkları tazminat davasını kazandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi devletin Murat Ördekçi'nin yaşam hakkını ihlal ettiğini belirterek anne ve babaya 109 milyar liralık maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Şerif Kartoğlu Murat Ördekçi ile aynı dava nedeniyle yargılanıyordu. Namlular ölüm kusuyordu. Murat ağır yaralanmış, kan içinde kalmıştı. Benim de kalçama saplandı şarapnel parçaları. Sürüne sürüne gittim arkadaşımın yanına. Can çekişen Murat'ı kucağıma aldım diyen Şerif Kartoğlu hayata dönüşün ardından ölüm orucu eylemine girdi. 400 gün süren direnişi hafızasının silinmesiyle sonuçlandı. Mahkeme Şerif Kartoğlu'na müebbet hapis cezası verdi. Sonra Ördekçi davadan düşürüldü. Kartoğlu'nun cezası ise kaldırıldı. İki arkadaştan biri ölmüş, diğeri sakat kalmıştı. Çanakkale. Çanakkale E tipi cezaevi İt Durmaz Tepesi'nin yamacına kurulmuştu. Bu cezaevinde kullanılan gaz bombası sayısı 5048 adetti. Operasyonun İstanbul ve Balıkesir'den takviye gelen jandarma timleri de katıldı. Dışarıda toplanan 1000'e yakın tutuklu ve hükümlü yakının siperlere yatmış, eli tetikte bekleyen askerler, havada uçan helikopter. Tam 56 saat sürdü operasyon. Biri asker, 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 ağır yaralı hastanelere kaldırıldı. Ölüm orucu 1. ekip eylemcisi hemşire Fidan Kayşen hayata dönüş baskını sırasında Çanakkale cezaevinde kendini yaktı. 36 yaşındaydı, Tunceli doğumluydu, 1995 yılında tutuklanmıştı. Fidan Kayşen'i arkadaşları yaktı, sonra çevresinde Afrika kabilelerinin üyeleri gibi ayin yaptılar diye yazdı gazeteler. Operasyonda kolu kopan Vefa Serdar'da söz. Fidan Kaşin'in arkadaşlarını yaktığı iddiaları tamamen yalandır. Olayın tanığıyım. Fidan, operasyon durdurulmaması halinde kendisini yakacağını söyledi. Baskın devam edince de kendisini yaktı. Jandarma kameraman Mehmet Küçük anlatıyor. Fidan Kaşin barikatların önüne geldi. Alev aldı. Alevlerin içinde iken ellerini havaya kaldırıp marşlar söyledi. Daha sonra fiziki yapısı bozuldu ve yere düştü. Fidan Kaşin'in babası Kekil Kaşin yakalandığı kanser hastalığı sonucu yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine kızı Fidan'ın mezarının yanında defnedildi. Fidan Kaşin'in ölmeden önce babasına hediye ettiği üzerinde biz kazanacağız yazılı karanfil işlemeli mendil ve kızının hırkasının bir parçası ailesi tarafından tabutun içine konuldu. Fahri Sarı ateşli silahla, Sultan Sarı ise gaz bombası parçasının göğsüne çarpmasıyla yaşamlarını yitirdiler. Çanakkale E tipi kapalı cezaevinde öldürüldüler. PKK devrimci çizgi savaşçıları davasından yargılandılar. 34 yaşındaki Fahri Sarı'nın cenazesi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Ailesi Fahri'yi askeri şehitliğe gömmek istedi ancak ilçe halkının itirazları nedeniyle başka bir mezarlık bulundu. İlker Babacan ölüm orucu 3. ekip direnişçisiydi. İstanbul'da doğdu, 22 yaşındaydı. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak ilkokulu bitirdikten sonra çalışmaya başladı. 1996 yılında 18 yaşındayken tutuklandı. Çanakkale E-Tipi cezaevinde başının sol tarafından giren göz yaşartıcı gaz bombasının kafatasını kırması ve akabinde beyin kanaması sonucu can verdi. Çanakkale cezaevinde hayata dönüşe yakalanan Semra Askeri'nin ablası aktarıyor. Kardeşimle karşılaştığımda onu tanıyamadım. Yüzü şiş, ağız bölgesi yanıktı. Nefes almakta zorlanıyordu. Bunun atılan bombalardan kaynaklı olduğunu söyledi. Ayrıca bilekleri sevk sırasında sıkılan kelepçeden dolayı morarmış, işlevini göremez hale gelmişti. Aslında şu anda insanların yaşadıklarını anlatacak kelime bulamıyorum. Tam bir Nazi kampı. İnsanlıkla bağdaşacak bir yanı yok. Ölüm orucunda yaşamını yitiren Fatma Ersoy'un tanıklığı. Hem üst kattaki spor salonunun tabanı deliniyordu hem de pencerelerden ateş açılıyordu. Çok sayıda yaralımız vardı. Arkadaşlarımızın tümü biz ölüm orucu eylemcileri için kendilerini siper ediyorlardı. Üzerimizde ıslak çarşaflar, etrafımızda etten bir duvar vardı. Gaz bombaları yüzünden ciğerlerimizin iflah edeceğini sandık. Gazlar insanın halüsinasyon görmesine neden oluyordu. Ortamla hiçbir ilgisi olmayan pek çok görüntü geçiyordu gözlerimin önünden. Çankırı. Hasan Güngörmez 28 Ağustos 1964'te Konya Cihanbeyli Gölyazı köyünde doğdu. 1987'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümüne girdi. Aynı yıl TKP-ML'ye katıldı. Güngörmez 1992'de devrimci sol üyesi oldu ve tutuklandı. 1996 yılındaki ölüm orucu eylemine katıldı. 2000'de ise gönüllüydü. Operasyonun 10 saat boyunca sürdüğü Çankırı cezaevinde kendisini yaktı. Operasyon sürüyordu. Herkesle vedalaştı. Sonra çaktı çakma. Yanarken zafer işareti yapıyordu. 4. derecede yanıklarla kaldırıldığı hastanede 10 günü aşkın süre dayandı. Güngörmez'in Konya'daki cenazesinde imam bulunamadı. Bir yakını kıldırdı cenaze namazını. İrfan Ortakçı 29 yaşındaydı. Çorumluydu. İmam Hatip Lisesi mezunuydu. Ankara'da tutuklandı. Ölüm orucu 1. ekip üyesi İrfan Ortakçı baskın sırasında kendini yaktı. Operasyona katılan timlerin kiremit yağmuru altındaydı ve yanarken semaha dönüyordu. Sonra üzerine tazikli su sıktılar. Ağır yaralanan ortakçı kaldırıldığı hastanede bir gün sonra canını soludu. Bursa. Ali İhsan Özkan Bursa cezaevinde yatıyordu. 1974 Çorum Alaca doğumluydu. 15 yaşında ailesinin yanına gitmişti Almanya'ya. 18 yaşında sınır dışı edilmişti. Ankara Yeni Demokrat gazetesinde muhabirlik yaptı. TKP-MLE davasından tutuklandı. Ölüm orucu 1. ekip direnişçisiydi. Kod adı Salih'ti. Hayata dönüş yaşamını aldı. Murat Özdemir 1961 İstanbul Kumburgaz doğumluydu. Basın Yayın Yüksekokulu mezunuydu. Birçok gazetede çalıştıktan sonra Mücadele Gazetesi'nde göreve başladı. 1992 yılında kısa süreli bir tutukluluk yaşadı. Ertesi yıl İzmir'de tekrar tutuklanarak cezaevine konuldu. Kurtuluş Gazetesi'nin İzmir temsilcisiydi. 30 yıla hüküm giydi. Bursa cezaevinde 1. ölüm orucu ekibi içerisinde yer aldı. Murat operasyon sona ersin diye kendini yaktı. Uşak. Berrin Bıçkılar 1978 yılında İzmir'de doğdu. Yunanistan göçmeni bir ailenin tek kızıydı. Üç kardeştiler. Maddi durumları iyiydi. 1994'te lise öğrencisiyken eylemlere katıldı. Aynı yıl 16 yaşında tutuklandı. Reşit bile değildi. Buca'da 3 tutuklunun yaşamını yitirdiği operasyonu yaşadı. Daha sonra Uşak hapishanesine sevk oldu. 1996 yılında ölüm orucuna gönüllüydü. Berrin Bıçkılar 2000 yılı ölüm orucu eyleminde 1. ekip üyesiydi. Bıçkılar omuzlarda çıkacağım cezaevinden diyordu. 23 yaşında kaybetti hayatını. Operasyon sırasında Uşak E-Tipi cezaevinde Yasemin Cancı ile birlikte kendilerini yaktılar. Çaktılar kibriti, ellerindeki gazete kağıtlarıyla birlikte kolonya döktükleri saçları da tutuştu. Kısa bir sürede küçük bir kıvılcım yangına dönüştü, sardı bedenlerini. İkisinin de vücutlarında %80 oranında yanık vardı. Tam 6 gün dayandı Virgin. Yanık tedavisine hayır demedi, ancak serum istemedi. Bilincini kaybetti, müdahale ettiler. Uyandı, serumu koparttı. 2001 yılında ölüm orucu eyleminde yaşamını yitiren Gökhan Özocak, Virgin'i betimliyor. Eğer bir gün ararsan ve hani nerede umut, nerede güneş diye, Berin'in yüzüne bakacaksın ve gözlerinin gülüşüne. Berin gibi hastanede ölen 33 yaşındaki Yasemin Cancı ise 1992 yılında Denizli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yakalanmış ve ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. Ailesi Çanakkale'li olan Yasemin Cancı İstanbul'da doğdu. Cancı 1989'da devrimci solcu oldu ve Kadıköy Kültür Araştırma Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. Tutuklandıktan sonra Buca cezaevine konulan Yasemin Cancı 1996 yılındaki ölüm orucu eylemine katıldı. 69 gün süren açlığının ardından Uşak cezaevine sevk edildi. Kendini yakacağı güne dek orada kaldı. Adana. 30 yaşındaki Halil Önder tutuklanmadan önce Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Osmaniye Düzici doğumluydu. Ölüm orucu direnişçisi Önder 8,5 saat süren hayata dönüş baskınında Ceyhan cezaevindeydi. Canım halkıma ve vatanıma feda olsun dedi kendini yakarken. Hastaneye kaldıran Halil Önder'in ölümle mücadelesi 8 gün sürdü. Sabaha karşı 3-4 sıralarıydı. Pencerelerden gaz bombaları içeriye attılar. Daha sonra her yerden saldırmaya başladılar. Ben de saldırıyı durdurmak için kendimi yakmaya çalıştım. Beni bir yere götürdüler. Taşlar vardı. Taşların üzerinde sürüklediler. Yüzlerce kişi üzerime basmaya ve vurmaya başladılar. Daha sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Doktor Mehmet Antman hastanedeki Halil Önder'i anlatıyor. Saat 15 gibiydi. Operasyon tamamlanmış. Tüm koğuşlara girilmiş. Gazlarla, bombalarla tüm tutuklular etkisiz hale getirilmiş. Teslim alınan tutuklular kolları, kafaları kırılıncaya kadar coplarla, kalaslarla dövülmüştü. Adana Numune Hastanesi'nin acil servisi kan revan içindeydi. Kol kemiği kırık bir tutuklunun ellerini arkadan kelepçelemişler, kıpırdamasını engellemeye çalışıyorlardı. Kafası kırılan birine beyin cerrahi uzmanı lokal anestezi yapmadan dikiş atmaya çalışıyordu. İşte o anda yanık kokusu sardı ortalığı. Kendini yaktığı söylenen birini getiriyorlardı. Acil servisin kapısından girdiğinde tanıdım, Halil'di. Operasyon olursa kendimi yakacağım demişti ve yakmıştı. Bilinci yerindeydi. Yanıkları daha çok ikinci dereceydi. Açlık grevindeyim, bana müdahale etmesinler diyordu. Bilincini hiç yitirmemişti ve bu beni oldukça umutlandırmıştı. Yanıklarına müdahale edildiği bir sıra elimi tuttu. İnsanları dışarı çıkarmamı istedi. İdrar yapma isteği olduğunu ve utandığını söylüyordu. Oysa idrar sondası çoktan takılmıştı. Kendini rahat bırakması gerektiğini kabullendirmek kolay olmadı. İlk müdahaleden sonra üniversite hastanesine gitmesi gerektiğine karar verildi ve o ara hastanenin kadrosunda olan acil hekimlerden biri içeri gelen terörle mücadele şubesinin bir memurunun kulağına bir şeyler fısıldadı. Polisin gözleri fal taşı gibi açıldı, hemen komiserini çağırdı ve benim o hastanenin hekimi olmadığım anlaşıldı. İlgili komiserin bunu duyması ile beni duvara mıhlaması bir oldu. Halil elini uzatmaya çalışıyordu. Ben bir yandan komisere tabip odası görevlisi olduğumu anlatmaya, diğer yandan Halil'in eline yetişmeye çalışıyordum. Yetişemedim. Halil'in elini bir daha hiç tutamadım. Onu üniversite hastanesine götürdüler ve sonrasında öldü. Onu bir daha hiç göremedim. Cenaze törenine de yetişemedim. Halil operasyon olursa kendini yakacağını söylemiş ve yakmıştı. İnançları uğruna ölmüştü. Halil'in cenazesinde ağabeyinin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Kardeşi Faik Önder ise kanlı baskın sırasında Ümraniye cezaevindeydi. İzmir Kırıklar F tipi cezaevine sevk edilen Faik Önder hepatit B ve Akdeniz anemisiydi. Ölüm orucunda sakat kaldı Faik öğretmen. Diğer ölümler. Haydar Akbaba ve Muharrem Buldukoğlu hayata dönüş baskın sırasında Ümraniye cezaevinde yanarak yaşamlarını yitirdiler. MLKP davasından yargılanan Akbaba ve Buldukoğlu ajan oldukları iddiasıyla arkadaşları tarafından öldürülmüştü. Yıllar sonra bu trajediyle ilgili kamuoyuna ve ölenlerin ailelerine şöyle bir açıklama yapıldı. 19 Aralık operasyonu olmasaydı bu telafisi imkansız, vahim hatanın meydana gelmeyeceği kesindir. Soruşturmamız bunu tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. İki ölümden derin bir üzüntü ve acı duyduğunu açıklamayı önemli bir görev ve borç sayar, ölümler ve gerçeğin bu kadar geç duyurulmasından ötürü başsağlığı ve özür dileriz. Hayata dönüş operasyonunda Çanakkale ve Ümraniye cezaevlerinde İki de asker yaşamını yitirdi. Jandarma Nurettin Kurt, yüksek kinetik enerjili bir silahla vuruldu. Ancak tutuklulardan ele geçirildiği iddia edilen 5 tabanca bu kapsama girmiyordu. Jandarma Mustafa Mutlu'nun ölümü de uzun namlulu, yüksek enerjili bir tüfek nedeniyle olmuştu. Mermi, asker Mutlu'nun bedenini delip geçmişti. Ölümden dönmek. Hayata dönüşten kurtulabilenler nispeten şanslıydı. Ağır yaralılar, yaralılar ve hafif yaralılardı onlar. Eli, kolu, kafası, burnu kırılanları, kulak zarı patlayanları, yüzü, gözü, bedeni morananları yazmak sayfalar sürer. Diğer yaralanmalardan bahsedelim. Sadece Bayrampaşa cezaevinde 77 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye götürülmeyenler ise bedenlerine saplanan şarapnel parçalarını kendi elleriyle çıkardılar. Tedavi olmak dahi lükstü. Ölüm orucu 3. ekip üyesi Mızrap Ateş baskın sırasında Ümraniye cezaevindeydi. Ölüm orucu denen işçilerine ayrılan B7 koğuşunda kalıyordum. Daha sonra Tekirdağ F tipi hapishanesinde kendini feda eden İbrahim Erler'in içeri girip operasyon oluyor arkadaşlar demesiyle üzerimi giyindim ve hazırlandım. Devlet bizi hayata döndürmek için operasyon düzenliyordu. Askerler bir yandan teslim olun diyor, bir yandan da otomatik silahlarla üzerimize kurşun yağdırıyordu. İlk ateş esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yüzlerce saçma yarası alan arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarıma yardım edeyim, onlara destek olayım derken bacağımın eklem yerinden vuruldum. Vücudum alev alev yanıyor, kanım boşalıyordu. Hastanede mızrap ateşin sol bacağını diz kapağından kestiler. Özlem Civeli'nin bedeninde 3 şarapnel parçası vardı. Birini arkadaşları çıkardı. Selim Açan vücuduna saplanan şarapnel parçasını tırnakları ile söküp aldı. Bülent Özdemir 3 kurşunla ağır yaralandı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Özdemir'in dalak ve bazı iç organları alındı. Karnından ayrılan Okan Barış ikinci bazı iç organlarını ameliyat masasında bıraktı. Zeki Demir elinde patlayan gaz bombasıyla yaralandı. Ayhan Engin sırtından 7 mermiyi, Serdar Salman sağ omzundan, Veysel Bulut elinden, Feyzi Saygılı sol bacağından, Aslan Bahar sağ topuğundan, Dinçer Otlu Çimen ve Erol Arıkan sağ bacaklarından, Engin Çoban sol kolundan, Bekir Şimşek kalçasından, Serdar Karaçelik sağ bileğinden kurşunlandı. Muhabbet Kurt, kulak ve bacaklarından, Düzgün Demir Pençe omzundan, Gülay Boran sol diz altından, Dursun Önder kafasından, Işıl Eylem Bardak göğsünden bomba yarası aldı. Doğan Çelik, Hanım Harman ve Binali Sarı Elmas şarapnel yağmuruna yakalandı. Serdar Tören'in sağ elinin 3 parmağı koptu. Hücresinde kendisini yakan ölüm orucu eylemcisi İbrahim Erler'in parmakları da. Songül İnci'nin sol koluna önce bomba pimi sonra kurşun isabet etti. Aylarca tedavi görmediği için neredeyse kolunu kaybediyordu. Ölüm orucu eylemcisi Bülent Özdemir 3 kurşunla ağır yaralandı. Hasan Türkal'ın kalbinin yakınına girdi kurşun. Ciğerlerindeki kanı tüple boşaltabildiler. Dışarıdaki ölüm orucunda hayatlarını kaybeden Zehra ve Canan Kulaksız'ın amcası Mehmet Kulaksız'a 5 kurşun isabet etti. Kenan Tayboran'ın kafasına saplandı kurşun. Aslan Aksoy'un sol ayak topuğundan giren kurşun ayak parmaklarını parçalayarak çıktı. Orhan Dağdelen, Özgür Sağlam ve Mehmet Doğan birer gözlerini yitirdiler. Çanakkale'de Vefa Serdar'ın kolu koptu. Cuma Şat'ın dirseği parçalandı. Kurşun Rasim Öztaş'ın sağ bacağının kalça hizasından girip çıkmıştı. Başının üstüne bomba patlayan Yıldız Baguç 2 kere beyin ameliyatı oldu. Kısmi felç geçiren Baguç'un tedavisi yıllarca sürdü. İbrahim Türker, Nurettin Pekan, Tayyar Sürül, Yunus Boluçay, Bahar Aslan, Ümit Günger, Deniz Kut, İsmail Altun, Ahmet Akyüz, Elif Vural, Aydın Han Bayat, İbrahim Dalkaya, Güldede Çeven, Fevzi Saygılı da yaralılar arasındaydı. Uşak cezaevinde Devran çocuk da hırpalandı. Henüz 4 yaşındaydı. Sokaklar tutuştu. Tam 32 can alan müdahale ardından devletin önemli gördüğü 9 cezaevinde Bayrampaşa, Çanakkale, Ümraniye, Bursa, Bartın, Çankırı, Aydın, Malatya, Ceyhan tutulan siyasi tutuklu ve hükümlülerden 317'si Edirne, 308'i Sincan, 317'si Kocaeli, F tipi cezaevine sevk edildi. Toplam 942 siyasi mahkum artık hücrelerdeydi. Öte yandan adli mahkumların büyük bir özlemle beklediği af çıkmıştı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 23 Aralık 2000 tarihi itibariyle 6904'ü hükümlü, 129'u tutuklu, 7033 kişinin salıverdiğini açıklıyordu. Operasyonu haber alanlar sokağa döküldü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere alanlarda ve cezaevleri önünde toplanan yüzlerce kişi polisle çatıştı. Barikatların kurulduğu, özel araçların tahrip edildiği, polis otosunun ateşe verildiği başkente ve İstanbul'da coplar konuştu. Birbirlerine kilitlenerek oturma eğilimi yapanlar, panzerlerden sıkılan tazikli suyla dağıtıldılar. Kan revan içinde kalan 400'ün üzerinde gösterici gözaltına alındı. Baskını takip etmek için cezaevlerine yaklaşan gazeteciler, zor kullanılarak uzaklaştırıldı. Birçok basın mensubu tartaklandı. Tutuklu ve hükümlü aileleri ise kah cezaevi yakınında, yaklaşabildikleri mesafeden hapishaneyi görmek mümkün değildi. Kah hastanenin ve adli tıp kurumu morgunun kapısı önünde tedirgin ve kederli bir bekleyiş içindeydiler. Aynı gün İktidar Partisi DSP'nin ilçe binaları işgal edildi. İstanbul Gazi Mahallesi, Ok Meydanı, Ali Beyköy, Nurtepe, İki Telli, Mustafa Kemal Paşa, 1 Mayıs Mahallesi ve Gül Suyu'nda esnaf kepenk kapattı. Sokak eylemlerini engellemek için öğrenci evleri ve sivil toplum örgütlerinin merkezleri basıldı. Bazı siyasi partiler abluka altına alındı. İnsan Hakları Derneği'nin 6 şubesi, TAYAT ve birçok demokratik kitle örgütünün merkez ve büroları geçici sürelerle mühürlendi. Devlet güvenlik mahkemeleri ölüm oruçları ile ilgili haberleri gerekçe göstererek 228 toplatma kararı verdi. Adalet Bakanlığı da ölüm orucu haberlerine yer veren bazı gazetelerin reklam ve ilanlarının kesilmesi için basın ilan kurumuna başvurdu. Yine F tipi cezaevleri ile ilgili olarak hazırlanan 50'nin üzerinde özel sayı ve afişin dağıtımı ve asılması engellendi. Muhalif radyolar susturuldu. F tipi protesto dolarına katılan 147 kişi cezaevine gönderildi. Sadece İstanbul'da 5 kez tecrit karşıtı miting yasaklandı. Ölüm orucu içeride ve dışarıda sürerken tutuklu ve hükümlülerden doktorlara, hukukçulardan infaz koruma memurlarına, güvenlik görevlilerinden tutuklu yakınlarına, sivil toplum örgütleri üyelerinden Adalet Bakanı Türk hakkında suç duyurusunda bulunanlara, cenaze törenine katılanlardan açlık greviyle destek olmaya çalışanlara dek çok sayıda kişi ve kuruma dava açıldı. F tipi hapishaneleri protesto ettikleri için yargılanan 24 kişiye yasa dışı örgüte yardım ve itaatsizlikten 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Sanıklardan 6'sı çocuktu ve bu onlara ancak 1 yıl 3 ay indirim sağladı.